gözünü dökme küçük kız. Bırak üzülmeyi. Yalnız sen misin bir düşün. Unutan sevilmeyi. Her siyahın bir beyazı. Gecelerin gündüzü de vardır.
Nisan Sabahı Podcast'ten herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. Bundan tam 3 yıl önce 2021'in Ocak sonunda Nisan Sabahı Podcast'ın ilk kaydını yapmıştım. Buradan merhaba demiştim sizlere. Ve aradan tam 3 yıl geçti. Bu 3 yılda çok da şey geçti. Bu 3 yıllık dönüşümünü düşünüyorum da Nisan'ın. Hakikaten çok etkili bir dönüşümdü. Bazen yerden yere vurdu. Bazen kaldırmak zorunda kalan dostlarım oldu yerden beni. Bazen kendi kendime kalkabildim. Bazen eskiden olsa düşeceğim bir olayda düşmemeyi başarabildim. Ah, büyüdüm. Ve şimdi yine o 2021 Ocak sonunda bir pazar sabahı size ses etmiştim. Yine böyle bir pazar sabahındayız. Yine bir ocağın sonuna gelmek üzereyiz. 2024 ocağının. Ve sizlere buradan yeniden merhaba demek istedim. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir yıldır hiç ses etmiyorum. Kayıt yapmıyorum. Sadece arada bir iki şiir okudum ama kendi halimi anlatan kayıtlar yapmıyorum. Ve Nisan Sabahı Podcast'in esasen tırnak içinde formatı biraz kendi halimden de şeffaflığımla söz ettiğim bir format. O sebeple şimdi kendi halimden biraz söz edeceğim girişte. Sonrasında size bir okuma yapmak istiyorum. Hali hazırda yoğun, derin bir yaz döneminden geçiyorum esasen. Herhangi bir yaz deyince akla hemen işte ölüm gelir biliriz. Öyle bir ölüm ve benzeri bir şey yok elbette ki, çok şükür ki yakınlarımdan. Fakat bu yasın başka bir evresi diyelim. Şöyle bir yaz sanki, kendimi bildim bileli yaz tutmaya ihtiyaç duyduğum ve yaşadığım bazı tecrübelerden sonra yaz tutmadığımı, yastan kaçtığımı, hatta toplumsal olarak genelde bunu yapıyoruz zannederim. Düşüyoruz, kalktığımız an hadi hadi koşmaya devam et diyoruz. Oysa ki düşmek var. Bazen sendelemenin bile yasını tutmak gerekiyor ki bir sonrakinde bu şekilde sendelemeyelim. Bir sonrakinde bu şekilde düşmeyelim. Ya da tutulmayan yasları mesela ben depresyonla çok ilişkilendiriyorum. Yani depresyonun sebeplerinden biri olarak bu tutulmayan, ötelenen, görmezden gelinen yaslar olduğunu düşünüyorum. Yani bu yasları tutmamız gereken deneyimlerimizin yaslarını tutmayıp, görmezden gelip, bilinç dışımıza itip, eninde sonunda bu bütün hepsinin bir araya gelip seni bir kuyuya ittiğini, depresyon kuyusuna ittiğini de düşünüyorum. Hatta bunu, bu ciddi bir fark edişti benim için. Fark ettiğim dönem. Elimde camdan bir kuğu var. Çok kıymetli bir dostumun yılbaşı hediyesi bana. 2024 hediyesi. Benim için çirkin ördek yavrusu masalının anlamını iyi bilen bir dostumun hediyesi. Buradan da kendisine selam ederim ve tekrar teşekkür ederim hediyeleri için. Bu kuğunun camdan yapılmış olması da ayrı bir manidar. Bana aynı zamanda o kırılganlığı hatırlatıyor. Çirkin ördek yavrusunun hikayesinde o kendinin bir kuğu olduğunu fark eden ne kadar ki o dönemindeki kırılganlık. Dışlanmıştık. Terk edilmiştik. Mücadele. Ölmemeye çalışmak. Çirkin ördek yavrusunu sizlere önceki yıllarda podcast kaydını yapmıştım hatta. 50 adet podcast kaydetmişim son 3 yılda. Bu yeni yıla girerken ben bu kayıtlarımın neredeyse tamamını geri çektim. Sonrasında yeniden yayınlar mıyım bilmiyorum ama tamamını arşivledim. Sadece dediğim gibi 3-4 tane okuma yaptığım kayıtları bıraktım. Kendi halimden söz ettiğim kayıtları çoğu zaman diyorum, affedersiniz, çoğunluğunu, neredeyse hepsini hatta arşivledim. Yeni bir başlangıç diyelim o yüzden. Sanki sıfırdan başlamak gibi, sıfırlamak gibi diyelim bu günkü kayda ve bu yılın başındaki kayda. Kadın çemberlerinden eski kayıtlarımda hep söz etmişimdir. Kadın çemberlerinde, daha doğrusu çember ritüelinde şöyle bir şey olur. Daire şeklinde böyle oturursun kız kardeşlerinle birlikte. Ortada bir ateş yanar. Ateşi temsil eden bir şey, mesela mum. Ve orada halinden söz edersin. Söz kesmeden. Karşındakini derin bir dinlemeyle fark etmeye çalışırsın ve bu dinleme yargısız bir dinleme olur. Yorum yapmazsın, tavsiye vermezsin, sıran geldiğinde eğer istersen konuşursun, anlatırsın, istemezsen sadece dinlersin. Böyle bir şey çember, böyle bir şey diyerek onun anlamını, çemberin anlamını azaltmak istemiyorum. Çember çok derin, çok büyük bir şey. Ama kısaca özetlemek istedim size. Ve bu çemberde mum yakarsın. Ve ben de bugün sanki sizinle böyle şöyle daire şeklinde kimler varsa artık aramızda bir çembere oturmuşuz gibi imgeleme yaptım. Kaydı açmadan önce. Bu yüzden de mumumu da yaktım. Şimdi ortada, çemberin ortasında mumumuz da yanıyor. Ve çemberde konuşma objesi denilen bir şey vardır. Konuşma sırası gelen ya da konuşmak isteyen kişi kendin seçtiği bir objeyi ellerine alır, kaldırır ve sıra ona geçmiştir. Herkes susar, o başlar anlatmaya. İşte bu konuşma objesi olarak da bu camdan kuğuyu, bu güzel kuğuyu aldım elime şimdi. O elimdeyken sizlerle konuşuyorum. Bir süredir bir kitap okuyorum. Bu yaz süreciyle ilgili bir kitap. Müthiş bir kitap. Frances Weller'ın Kederin Vahşi Kıyısı adında bir kitabı. Türkçe'ye aslında yeni çevrilmiş butik yayınlarından. Fakat bir daha baskı yapmamış. Hatta ben bulup da alabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kitaptan bir okuma yapacağım size. Giriş bölümünden okuma yapacağım. Sonrasında belki kitaptan yine birkaç okumalar yapabilirim. sizlere yaz sürecimde ya da sizlerin benim yaz sürecimde ya da benim gibi yaz sürecini yaşamaya ihtiyaç duyan, böyle bir alana ihtiyaç duyan kim varsa şu an dinleyen, eşlikçi olmaya çalışacağım. Siz bana eşlik edeceksiniz, böyle imgeleyeceğim, ben size eşlik edeceğim. Umarım 2024 ferahlık yılı olur. Ferahlatan bir yıl olur. Evet, Nisan sabahı podcast başlıyor. Kedinin Vahşi Kıyısı, yazar Frances Weller ve çeviren, Türkçe çeviren Zeynep Birinci Güler. Kitabın teşekkür bölümünü ve ön söz giriş bölümlerini okumayı çok severim. Kitabın teşekkür bölümünde Frances Weller çok da rastlamadığım bir teşekkür şekli seçmiş. O kadar hoşuma gitti ki okumak istiyorum. Mesela demiş ki, sözleriyle ruhun gerçeklerini anlatan tüm zamanların şairlerine, ihtiyacını en çok hissettiğimiz zamanda hayal gücünü canlı tuttunuz. Teşekkürler. Dünyanın her yanındaki yerli kültürler hem size hem de yöntemlerinizi, topraklarınızı korumanıza teşekkürler. İnsan olmanın ne demek olduğunu hatırlamamıza yardım ediyorsunuz. Güzelliği ve bereketi beni her gün doyuran Russian River su havzasına teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler demiş. Teşekkür bölümünün sadece bir kısmını okudum burada. Su havzasına teşekkür eden, şairlere, dünyanın gelmiş gitmiş bütün şairlerine, yerlerine teşekkür eden bir yazar Frances Weller, aynı zamanda ünlü bir psikoterapist. Giriş bölümüne geçiyorum şimdi. Frances Weller der ki, yas ve kayıp hepimize dokunur. Yas ritüeli için bir toplulukta bir araya geldiğimizde keder akar suyun kolları gibi odaya akar ve bu kollar etrafımızda girdap yaparak dönerken çemberdeki herkese dokunur. Kayıplar sözcüklere dökülürken dinleriz. Bir partnerin, çocuğun, evliliğin, ölümü, kaybı. Bir ebeveynin ya da kardeşin intiharı, kanser ve hayatı yiyip bitirişi. Hacizle yitirilen bir ev, alkolizm, şiddet ve ihmal yüzünden yıkılmış çocukluklar. Savaşlarda çatışanların geçmek bilmeyen yaraları, depresyona sokan ve güçten düşüren kronik hastalıklar, bağımlılık yüzünden kaybedilen yaşamlar ve mücadele içindeki dünyamız için hüküm süren bir keder. Paylaşımın sonuna geldiğimizde bunun ortak kederimiz olduğu kafamıza dank eder. Fark ederiz ki kederi hepimiz müşterek bir kaptan birlikte içiyoruz. Onu taşımamız ve sonra da yavaşça boşaltmamız gerek. İşte şifa alanına girerken bunu birlikte yaparız. İnsan türü olarak zamanımızın çoğunda yasla birincil ilişkimiz sevdiğimiz birinin ölümü aracılığıyla olmuştur. Her kültür ölümün vahşi gizemine ve sevdiklerinin yok oluşuna eşlik eden keder sahnağına katılmak için kendi ritüellerini yaratmıştır. Ancak günümüzde kayıp nedenleri çok çeşitlidir ve yasın bu birbirine dolanmış ağını ele almanın karmaşıklığı zaman zaman bunaltıcı olabilir. Bu kayıplar sürekli olarak hayatımıza girer. Hem kişisel, hem toplumsal, hem mahrem hem de ortak açılardan kayıpların varlığını hissederiz. Sonuçta benim anladığıma göre taşıdığımız yasın çoğu kişisel değil. Yani kendi geçmişimizden veya deneyimlerimizden kaynaklanmıyor. Aksine daha geniş bir yerden yola çıkar ve ruhlarımıza dokunan görünmez akıntılara ulaşarak etrafımızda döner durur yas. Yasın kapıları çağımıza nüfuz etmiş gerçekliği gözler önüne serer. Bizler diğer hücrelerden ayrı, izole hücreler değiliz ve yaşamın muazzam bir kısmıyla sürekli bir değiş tokuşa imkan tanıyan yarı geçirken zarlarımız var. Ortak kederlerimizi bilinçli veya bilinçsiz olarak psişelerimize kaydederiz. Bu kederleri ağırlamayı, taşımayı ve metabolize etmeyi öğrenmek bir ömür boyu sürecek bir iştir ve bu kitabın da odak noktası budur. Keder, gezegenimizdeki yerli halkların uzun süredir sezdiği bir şeyi hatırlamamıza yardım eder. Hayatlarımız birbirinin içine girmiştir ve hayvanlar, bitkiler, su havzaları ve toprakla iç içe geçmiş bir haldedir. Son birkaç yüzyıldır iç yaşamlarımız ile çevremizdeki dünya arasında bir bölümü olacağını öngörmüştük. Bununla birlikte psişe, yaşamlarımızın derinlerdeki iç kısımlarıyla sınırlı değildir. Daha geniş dünyayla örtüşür ve belki de bu zamanlarda en çok yeryüzünün kendisinin acı ve ıstırabında belirgin hale gelir. Artık kişisel kayıp ve ıstırap deneyimlerimiz ile ölmekte olan mercan resifleri, eriyen kutup buzulları, dillerin susturulması, demokrasinin çöküşü ve medeniyetin yavaşça yitip gitmesi arasında ayrılmaz bir bağlantı vardır. Bireysel olanla dünyaya ait olan şeyler birbirinden ayrılamadığı gibi iyileşmemiz de ayrılmazdır. Kayıp bizi güçlü bir simya ile birbirine bağlayarak kalbin her şeyle olan samimiyetini perçinler. Sevdiğimiz birini veya bir şeyi kaybetmek bizi karşılıklı kederimizin sığınağına ulaştırır. Yas ve sevgi en başından beri beraber örülmüş kız kardeşlerdir. Onların akrabalıkları bize kayıp içermeyen bir sevginin olmadığını ve yaşadığımız her kaybın bir zamanlar yakın tuttuğumuz şey için taşıdığımız sevginin bir anımsatıcısı olduğunu hatırlatır. Tek başına ya da birlikte ölüm ve kayıp hepimizi etkiler. 1997'de yas ritüellerine rehberlik etmeye başladığımdan beri çok şey değişti. O zamanlar insanlar toplanıp yaslarını paylaşmak konusunda genellikle isteksizlik gösterirlerdi. İnsanları bir köy ortamında bir araya gelerek üzüntülerimize kulak vermenin kıymeti konusunda nazikçe ikna etmem gerekirdi. Ancak bugün kültürel dokunmamızdaki büyük sökük ve yırtıklar, art arda gelen ekolojik yıkım krizleri ve yaşamın kendisinin sürekliliğine olan kesin inancımızın yitirilmesi, kolektif inkarımızı delip geçmeye başladı. Birikmiş kayıplar psişemize yaptığı baskıyla dünyamızı ve yaşamlarımızı saran çoklu acılara el atmamızı talep ediyor. İnkarımızdaki bu çatlak, gezegenimiz için gördüğüm en umut verici işaretlerden biri. Kültürümüzde ve ekosistemlerimizde meydana gelen daha geniş kayıp alanını ele almaya başlıyoruz. Kişisel yaralarımıza ve kayıplarımıza ek olarak, yeryüzünün kendisinin dikkatimiz ile şefkatimizin yanı sıra ilgimizi ve eylemlerimizi de çağırdığını duyuyoruz. Toprak ananın acılarını bedenlerimizde hissediyor, zihnimizde algılıyor ve rüyalarımızda kısacık da olsa görür gibi oluyoruz. Hem bireysel hem de gezegenimize ait kayıpların iç içe geçmesi birçoğumuzu belirsizlik, endişe ve nihayetinde kalp kırıklığı içinde bıraktı. Kırık kalplerimizin bizi daha geniş bir kimlik algısına açma potansiyeli var. benliği dünyadan ayıran bölmelerin arasından görebilme yetisine sahip birine. Yas aracılığıyla bireysel yaşamlarımız ve dünyanın ruhu arasında daha kapsayıcı bir sohbete başlarız. Kozmos'da mahsur kalmış izole bir benliğin olmadığını idrak etmeye başlarız. Işık, hava, yer çekimi, düşünce, renk ve ses değiş tokuşunda birbirine dolanmış ve karışmış bir bağlantı ağının katılımcılarıyız ve müşterek yaşamımızın zarif dansında hepsi yek vücut olur. Su yüzeyinin hemen altında süzülen bir somon balığının parıltısını, kılıç kırlangıcının çizdiği kavisi, Mozart'ın mucizesini ve gün doğumunun saf güzelliğini özüne sızdırabilen şey kırılmış bir kalptir. Bununla birlikte yas fobisiyle dolu, ölümü reddeden bir toplumda yaşıyoruz. Sonuç olarak yas ve ölüm, psikolog Jung'un gölge dediği şeye indirgenmiştir. Gölge, hayatımızın tüm bastırılmış ve reddedilmiş yönlerinin deposudur. Gölge, kendimiz veya başkaları için kabul edilemez bulduğumuz kısımlarımızı, onlardan kurtulmayı ümit ederek gölge tarafımıza göndeririz. Bunu yaparak, istenmeyen olarak ilan edilen şeyle yüzleşmek zorunda kalmanın rahatsızlığından kaçabileceğimizi zannederiz. İlaveten, kültürler psişik yaşamın çeşitli yönlerini de gölge yana gönderir. Yas ve ölümü kabul etmeyi reddetmemiz bizi ölümün paçavraya döndürdüğü bir kültüre çevirdi. Yas ve ölümü kabul etmeyi reddetmemiz bizi ölümün paçavraya döndürdüğü bir kültüre çevirdi. Jung'un daha tüyler ürpertici gözlemlerinden biri, gölgeye koyduğumuz her şeyin orada pasif bir şekilde geri alınmayı ve kurtarılmayı beklemekten ziyade gerileyerek daha da ilkel bir hale geldiğiydi. Sonuç olarak ölüm, silahlı okul saldırılarında, intiharlarda, cinayetlerde, aşırı dozda uyuşturucu alımında, çete şiddetinde veya savaştaki ölülerden feragat etmenin kabul görmesi aracılığıyla her gün sokaklarımızda cirit atıyor. Fazla söze gerek yok. Çoğumuz hayatımızı ölümle başa çıkmaya çalışan toplumumuzun yaralarını taşıyarak topallamakla geçiriyoruz. Maalesef ölümün parmakları şehirlerimizdeki sokakların çok ötesine uzanıyor. Tepelerden ağaçların sökülmesiyle birlikte bir zamanlar ağaçların gölgeliklerinde, dere yatakları boyunca ve çalılıklarda yaşayan sayısız canlı evsiz kalmıştır. Dağlar kömür veya bakır için talan edilmiş, okyanuslar kazınmış ve içindeki balıklar boşaltılmıştır. Dişleri, pençeleri ve gövdeleri aracılığıyla canlı dünyayla doğrudan iletişim halinde olan yeraltı canlıları, alışveriş merkezleri veya parseller uğruna buldozerlerle kaldırılır. Ölüm, kapsayamadığımız veya nihayetinde onurlandıramadığımız mevcudiyetiyle kültürümüze yayılır. Ölüm makinelerimizi donanmalarımızla, su havzalarını zehirleyen kimyasallarla ve zalim hükümetlere verdiğimiz desteklerle başka topraklara ihraç ediyoruz. Daha niceleri de yerlilerin topraklarını petrol ve değerli mallar için yağmalayıp talan eden şirket vurguncularının açgözlü arzularının ağına takılmış durumda ve bunların hepsi de gizli anlaşmalarımız ve kusursuz inkarlarımız sayesinde oluyor. Gizli anlaşmalarımız ve kusursuz inkarlarımız sayesinde. Yas ve ölümü gölge taraftan çıkarmak bizim ruhsal sorumluluğumuz, kutsal görevimiz. Bunu yaparak kendimizi hayata karşı tekrar arzulu hissedebilir ve kim ve nereye ait olduğumuzu ve neyin kutsal olduğunu hatırlayabiliriz. Bu kitabı birkaç sebepten dolayı yazdım ama en dikkat çekici olanı ruhu yas çalışmalarına, yası da ruh çalışmalarına iade etmektir. yasın klinik camia tarafından sömürgeleştirildiğini, teşhis ve ilaç kullanımları tarafından rehin alındığını hissediyorum. Yas, ekseriya, çözülmesi gereken bir sorun ya da tedavi edilmesi gereken bir durum değil de, insan olmanın esaslı bir deneyimiyle derin bir karşılaşmadır. Yas ancak onunla çalışmamıza yardımcı olacak koşullar mevcut olmadığında sorunlu hale gelir. Mesela, üzüntümüzü tek başımıza taşımaya zorlandığımızda veya belirli bir kaybın besinlerini tam olarak metabolize edebilmek için gereken süreden mahrum bırakıldığımızda ve çok erkenden normale dönmemiz için baskı altında kaldığımızda, bize hayata devam etmemiz ve bunları aşmamız söylenir. Yası çevreleyen nezaket ve şefkat yoksunluğu şaşırtıcıdır ve bu temel insan deneyiminin altında yatan korkuyu ve güvensizliği yansıtır. Yasın şifalı topraklarını eski haline getirmeliyiz. Bu vahşi kıyıda yürümek için cesaretimizi tekrar toplamalıyız. Yas bir şekilde bize her zaman eşlik eder. Kederin varlığının çok şiddetli olduğu zamanlar olur. Bir partner ölür, bir ev yanıp kül olur, bir evlilik dağılır ve kendimizi yapayalnız buluruz. Hayatımızdaki bu mevsimler çok yoğun olur ve yası tamamen sindirmek için ruhun ihtiyacı olan şeyi onurlandırmak uzun bir zaman gerektirir. Keder, hayatta olma şarkısının sürekli devam eden bir notasıdır. Keder, hayatta olma şarkısının sürekli devam eden bir notasıdır. İnsan olmak birçok biçimiyle kaybı bilmektir. Buna depresif bir gerçek olarak bakılmamalıdır. Bu gerçeği kabul etmek, kederde saklı olan lütufta yolumuzu bulmamızı sağlar. En canlı olduğumuz yer, kayıp ile açığa vurma arasındaki eşiktir. Her kayıp, nihayetinde yeni bir karşılaşmanın yolunu açar. Buna karşılık yası ruh çalışması haline geri döndürerek duygusal ilerleme ile ilgili tek boyutlu saplantımızdan kurtulmuş oluruz. Bu psikolojik ahlakçılık, moralizm, her zaman gelişim halinde olmamız, kendimizi iyi hissetmemiz ve sorunlarımızdan sıyrılmamız için üzerimizde muazzam bir baskı kurar. Başlangıçta söylediğim, hani düşüyorsun hemen kalk, hadi hemen koşmaya devam et. Psikolojik ahlakçılık, moralizm, bu baskı. Mutluluk artık ulaşılması gereken yeni kutsal yer haline geldi. Ve ona uzak olan her şey, çoğu zaman bize yanlış bir şey yaptığımızı ve kabul edilen standartlara göre yaşamakta başarısız olduğumuzu hissettirir. Bu da üzüntüyü, acıyı, korkuyu, zayıflığı ve kırılganlığı zorla yeraltı dünyasına sürükler. Burada çürüdükten sonra mutasyona uğrayarak genellikle bir utanç peleriniyle örtülmüş, çarpık dışa vurumlara dönüşürler. Danışanlarımın döktükleri gözyaşı ya da üzgün halleri için özür dilemeleri mesleğimde çok karşılaştığım bir durum. Döktükleri gözyaşı ve üzgün halleri için özür dilemek. Hayatın bize anda sunduğu her şey ve her duygudaki canlılığı hisseden bir ruh psikolojisinin savunucusuyum. Kutlamamız gereken mutlu zamanlarımız olacak. Ancak keder ve yalnızlık zamanlarımız da olacak. Değişik ruh hallerine gireceğiz ve içimizde öfke ve şiddet uyandıran olaylar meydana gelecek. Aslında arketipsel psikolog James Hallman, öfkelenmenin ruhumuzun uyanık olduğunun kesin bir işareti olduğunu vakti zamanında söylemişti. Bu duyguların ve deneyimlerin her birinin içinde canlılık var ve bizim içimizde bu canlı olmak ve evimizin kapısına her kim gelirse iyi bir ev sahipliği yapmak. Yani diyor ki mutluluğa da ev sahipliği yapalım. Yasa da, üzüntüye de, kedere de ev sahipliği yapalım. O vakit mutluluk, karmaşıklığı ve çelişkiyi taşıyabilme, akışkan kalabilme ve ortaya çıkan her şeyi, hatta üzüntüyü bile kabul etme yeteneğimizin bir yansıması haline gelir. Bu kitabı ayrıca Batı medeniyetlerinin iki temel günahını ele almak için yazdım. Amnezi ve anestezi. Amnezi ve anestezi. Yani unutmak ve hissizleşmek. Unutuyoruz ve hissizleşiyoruz. Bu iki günah inanılmaz çeşitlilikte kendini gösterebilen üzüntülere açıklama getiriyor. Yazar Daniel Quinn'in büyük unutuş dediği durumda kaybolduğumuzda aidiyetimizin hatta geniş bağlarını ihmal eden bir varoluş moduna geçeriz. Hepimizin bu yaşam yuvasında girift yapılanma içinde olduğumuzu, soluduğumuz havanın, suyun ve toprağımızın müşterek ve her şeyin kesintisiz bir yaşam ağıyla birbirine bağlı olduğunu unutuyoruz. Unuttuğumuzda su havzalarımıza, birbirimize ve tüm dünyaya sayısız zararlar verebiliyoruz. Modern teknolojik toplum, yaşayan bir kültürün içine gömülmenin nasıl bir his olduğunu unutmuştur. Gerçek bir insan olmamıza yardımcı olan hikayeler, gelenekler, ritüeller ve eğitim kalıpları açısından zengin bir kültür bahsettiğim, ruhla ilgili meselelere çok az saygı duyan bir toplumda yaşıyoruz. Çok az. Bunun sonucunda yasın yanı sıra ilişkiler ve cinsellik, oyun ve yaratıcılık üzerine kitaplara ve atölye çalışmalarına ihtiyacımız var. Bunlar büyük bir kaybın belirtileridir. Ruhun müştereklerini unuttuk. Yani on binlerce yıl boyunca toplumu ve bireyi ayakta tutan ve besleyen birincil tatmin öğelerini unuttuk. Ruhun cam canlı ve mis kokulu yaşamının yerine dünyamızdaki en yakışıksız tabirlerden biri olan hayatını kazanmak adındaki tuhaf ve çılgın bir saplantıyı koymuşuz. Ne yazık ki yaşam ritüelini varoluş rutinine dönüştürdük. Bu unutuş yaşam deneyimimizi çok ufak bir çembere indirgedi. Yaşam ritüelini varoluş ritüeline dönüştürdük diyor. Varoluşumuzun geniş kapsamı alanları kayboldu gitti ve dünya ile aramızdaki incelikli ve nüanslarla dolu yer çekimi bağlantısı azaldı. Bu çok üzücü. Avusturyalı filozof Wittgenstein şöyle yazmış. Ne hakkında konuşamıyorsak onu sessizlik içinde es geçiyoruz. Yasın asıl dilini unuttuk. Bunun sonucunda kederin toprakları gittikçe aşinalığını yitirdi ve yabancılaştı. Böylece yas yakınımıza geldiğinde bizi kafası karışık, korkmuş ve kaybolmuş bir halde bıraktı. Wittgenstein'ın bahsettiği bu akıldan çıkmayan sessizlik, yaşamımızın üzerinde bir sis gibi dolanır, geniş bir deneyim alanını erişemeyeceğimiz yerlere koyar. Yasımız konuşulamadığında gölge alana düşer ve bize semptomlar olarak geri döner. Birçoğumuz depresyonda, gergin ve yalnızız. Bağımlılıklarla boğuşuyor ve kendimizi kültür sistemine ayak uydurmaya çalışırken, nefessiz bir tempoda hareket ederken buluyoruz. Anesteziyle ilgili stratejilerimiz de eşit biçimde hayret verici. Tüm endüstriler duyuları köreltmek ve oyalamak için ortaya çıktı. Uyuşturulma ihtiyacımızın kökeni, kendisi de derin bir yas kaynağı olan toplum tarafından sunulan yetersiz varoluşa karşı içimizde beslediğimiz memnuniyetsizliğimize dayanıyor. Şair William Blake'in ilahi hoşnutsuzluk dediği şeyden mustaribiz. Ruhumuz daha büyük, daha duyumsal ve daha yaratıcı bir yaşam için tasarlandığımızı biliyor. Ama günleri, haftaları, ayları, hatta bir ömrü güzellik ve vahşi olan ile sadece ucu ucuna karşılaşmalarla ve bir dostumuzla yakın bir anı nadiren paylaşarak geçirebiliyoruz. Alkol, uyuşturucu, alışveriş, televizyon ve iş, yani paldır küldür kapımıza yığılan boşluk duygularını savmamızda bize yardımcı olacak her neyse onun vasıtasıyla boşluğa kayarak hissizleşme tuzağına biz de ortak oluyoruz. anlamsız rutinler ve barlardaki indirimli içki saatlerinin ikincil tatmin duygularıyla delik deşik edilmiş sığ hayatlar yaşamak için yaratılmadık. Bizler bizon, ceylan, kuzgun ve gece vakti gökyüzü ile iç içe yaşanmış bir hayatın anılarıyla çalkalanan inanılmaz bir soyun mirasçılarıyız. Bu hayatı hayret ve merakla deneyimlemek üzere tasarlandık. Boyun eğmek ve cefa çekmek için değil, hayret ve merak deneyimlemek için tasarlandık. Yas ve kederimizin özü tam da bu. Varoluşumuzun içine işlemiş gümbür gümbür yaşama hayali genellikle unutulmuş ve ihmal edilmiş. Yerini ise toplumsal bir üretkenlik ve maddi kazanç kurgusuna bırakmış. Dikkatimizi dağıtacak şeyler aradığımıza şaşmamalı. Taşıdığımız her keder bu yegane vahşi ve değerli yaşamla meşgul olmak için ihtiyaç duyduğumuz şeylerin yokluğundan yayılır. Ve her üzüntünün metabolize edilmesi o yoklukla daha da zorlaşır. Yas çalışması bizi doğuştan hakkımız olan canlılığa geri döndüren bir yol sunar. Kayıplarımızın çoğunu tam anlamıyla onurlandırmadığımızda, hayatlarımız kalplerimizden sıçrayıp parıldayan dünyaya ermek için can atan vahşi neşeyi tam anlamıyla kapsayabilir hale gelir. Son olarak, bu kitap sevgili dünyamız adına bir dua, bir yakarış, gezegenimize ait yaşam sistemleri sürekli bir zorlanma ve düşüş belirtileri gösterirken, hissettiğimiz derinleşen kayıp duygusuna seslenmek için yazıyorum. Bu çok yoğun ve neredeyse dayanılmaz bir acı. Topluluklarımızın iyiliği için ve somon balıkları, balık kartalları, kral kelebekleri, boz ayılar ve gelecek nesiller için yazıyorum. O halde bu kitap hayvanlar, bitkiler, nehirler, tepeler, ağaçlar ve bulutlarla olan sonsuz bağlantımızın yeniden uyandırılabilmesine aracı olacak bir anma eylemidir. Bu bizi bağlantı ve yakınlık, duygu ve merak dolu bir hayata geri çağıran bir protesto hareketidir. Canlılığımızın tüm ateşlerini beslemek ve bizi tatlı sözlerle hayata geri dönmeye ikna etmek için bir davettir. Tüm bunlar bize yasın takdiri aracılığıyla gelir. Her birimiz yasa çıraklık etme sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Yasa çıraklık etme. Yaz sanatını ve zanaatını öğrenmeli, bizi olgunlaştırıp derinleştiren engin yollarını keşfetmeliyiz. Yaz yoğun bir duygu olduğu gibi aynı zamanda kayıpla uzun bir yürüyüş aracılığıyla geliştirdiğimiz bir beceridir. Yazla yüzleşmek zor bir iştir. Zor. Pema Chodron'un dediği gibi, Bodhi kalbimin korkunç cesareti. Gerekir. Korkunç bir kayıpla yüzleşmek korkunç bir cesaret ister. Yapmak için çağrıldığımız şey tam olarak bu da budur. İster çokça kişisel, ister daha geniş dünyamızın etrafında girdap gibi dönenlerden biri olsun. Herhangi bir kayıp bizi tümden yürekli olmaya çağırır ve çünkü cesaret denilen şey budur. Yasımızı onurlandırmak, telaşlı dünyamızda ona yer ve zaman kazandırmak, ruhla olan bir anlaşmayı yerine getirmek demektir. Var olan her şeyi kabul etmek ve böylece en özgün yaşantımıza yer açmaktır. Yaşamlarımızda kaçınılmaz bir şekilde yer bulan zorlu keder duygusuyla çalışma ihtiyacımızı destekleyen çok sayıda kanıt var. Yasa çıraklık etmek bize yoğun keder duyguları ortaya çıktığında anda kalabilme kapasitemizi geliştirme şansı sunar. Anlamlı ritüeller, bir arkadaş topluluğu, bir süre müşfik bir münzevilik, müşfik bir münzevilik ve daha gelişmiş benliklerimize uzanmamıza yardımcı olan etkili pratikler aracılığıyla kayıpla canlı bir ilişki geliştirme fırsatı elde ederiz. Yasın bizi rehin almak için değil, aksine bizi temel bir açıdan yeniden şekillendirmek için burada olduğunu fark eden inancımızı geri kazanabiliriz. Yas ve şükran arasındaki yaratıcı gerilimde yaşayabilen olgun benliğimize dönüşebilmemize yardım etmek için vardır yas. Böyle yaparak kalplerimiz olgunlaştığı gibi yaşamlarımızı ve bu şaşırtıcı dünyayı sevmenin muazzam işi için de hazır hale getirilir. Bu bir ruh aktivizmi eylemidir. Yas, yaşamla, birbirimizle ve kendi ruhumuzla duygusal yakınlık hissini bulmak ve sürdürmek için gereklidir. Dilerim bu sayfalarda hem ruhunuz hem de yaşamın kaynağına bağlı kalma kararlılığınız için bir beslenme yolu bulabilirsiniz diye giriş yapmış Frances Weller, Kederin Vahşi Kıyısı adlı kitabına. Müthiş bir kitap. Yasa çıraklık etmek diyor. Müthiş. Ve şu kısmı çok tatlı geldi bana. Müşfik bir münzevilik. Esasen bir dönemdir kendime açtığım alan böyle bir gayret içeriyor kendi içimde. Müşfik bir münzevilik. Yani kendime şefkat gösterdiğim bir inzivadayım. Esasen. Kendime böyle bir alan açtım bir süredir. Yaz süreci dediğim alan da aslında bu arkadaşlar. Müşfik bir münzevilik. Frances Weller demiş ki mesela, yaz zamanlarında yeniden yaratılırız demiş. Yeniden yaratılırız. Parçalanıp, paramparça olup yeniden birleştiriliriz. Evet. Okumam bu kadar. Okurken çok derinleştim bir kitap. Kitabın dediğim gibi belirli bölümlerinden yine okumalar yapacağım diye tahmin ediyorum. Bu müşfik münzevilik esnasında, bu yaz dönemi esnasındayken hali hazırda ben sizlere de eşlik etmek istiyorum. Sizlerin de eşlikçiliğine ihtiyaç duyuyorum. Nisan Sabahı Podcast'tan bugün de bu kadar. Varsa ki vardır, herkesin vardır. Derinlerde bir yerde gölgede bıraktığımız, gölgeye attığımız o yas gerektiren, o saygıyı hak eden deneyimlerimiz, yas gerektiren her ne varsa, sizi müşfik bir münzevilikle bu yasa davet ediyorum esasen. Yeni bir programda umarım görüşmek üzere. Daima merkezinizde kalın ve alanınızı koruyun. Hoşça kalın.
Yüzünü dökme küçük kız. Bırak üzülmeyi. Yalnız sen misin bir düşün. Unutan sevilmeyi. Her siyahın bir beyazı. Gecelerin gündüzü de vardır.